Ayrım 31.
Derslerinde dikkatimiz başka yanlara dağılır ya da dersi artık anlamaz olur ya da uyuklamaya başlarsak dikkatimizi derse çekmek için çok ilginç bir yöntemi vardı. Bize öğretmişti. Bir deyince hep birden fırlayıp ayağa kalkacağız. İki deyince oturacağız. Üç deyince sola, bahçe üstündeki pencerelere başımızı çevireceğiz. Dört dedi mi kahkahalarla güleceğiz. Dersini anlatır anlatır. Bakar ki çocukların gözleri kaymış, işleri geçiyor. Hele öğle yemeğinden sonraki derslerde Osman Nuri Bey cümlesini bile yarıda kesirip birden bir diye bağırır. Fırlarız ayağa. İki otururuz. Dağılan dikkatler artık dersi toplanmıştır. Osman Nuri Bey yarıda kestiği yerden cümlesini sürdürür. Dikkatimiz böyle kolayca derse yoğunlaşmayacak denli dağılmışsa o zaman dört der. Güleriz. Önce bu, buyruk altında yapmacık gülmedir. Ama gülüş birbirimize bulaşır, sınıf kahkahalardan yıkılır. Gülüşümüz bitişik dershaneden duyulur. Osman Nuri Bey yeniden başladı mı derse kimse de çıt yok. Haddimize mi kalmış artık gülmek? Kimileyin de numaraların sırasını değiştirir. Birden üç deyiverir. Kimimiz şaşırıp ayağa kalkarız, kimimiz güleriz, kimimiz pencereye bakarız. Bir şaşkınlık, bir neşe. Ama öğretmenin istediği olmuştur, dersini sürdürür. Ne iyi öğretmenlerde okumuştuk. Siz onun bu yöntemini ister beğenin ister beğenmeyin ama bir öğretmenin çocuklara dersini iyi dinletmek için gösterdiği bu çabaya ister istemez saygı duyacaksınız. Osman Nuri Bey bize bir ödev vermişti. Bir sınıfın iki şube öğrencileri içinde bu ödevi en iyi Vahit'in yaptığını söyledi. Gelecek dersimizde Vahit Efendi'yi sizin dershanenize getireceğim. Burada ödevini size ders olarak anlatacak. Ertesi coğrafya dersinde Vahit geldi. Koca kafalı, büyük adam suratlı, asık yüzlü bir oğlan. Bir ders süresi anlattı bize. Pes. Bana göre Vahit gelecekte kesinlikle büyük bir adam olacaktı. Ona hayrandım. Ben Darüşşafaka'dan ayrıldıktan sonra duydum ki Vahit çalışkanlığını yine sürdürmüş. Ama aşırı davranışları yüzünden okul yönetmenlerince beğenilmez bir çocuk olmuş. Hemen her ders sık sık ödevler veren bir öğretmen varmış. Vahit her nasılsa bu öğretmenin yazılı ödevleri okumadığını sezinlemiş. Bundan sonra ödevlerine birkaç satır sorunun cevabını yazdıktan sonra araya gelişi güzel mektuplar, futbol maçı yazıları yazarmış. Bu böylece sürüp gitmiş. Arkadaşları da bunu bilirmiş. Sonra nasıl olmuşsa arkadaşları mı söylemiş yoksa öğretmenin ödevleri okuyacağı mı tutmuş, Vahit'in ödevi okununca ödev diye yazdığı saçmalar çıkmış ortaya. Aşırı davranışları beğenilmeyen Vahit'i Darüşşafaka'dan çıkarmışlar. Bunu şunun için yazıyorum. Okulda da, işte de, bütün yaşamda en parlak zekalı, en atak, en cin gibi olanlar atılıyor, ayıklanıyor, geleceğin asıl umutlarına hiç hoşgörü gösterilmiyor. Bunun sonunda da seçilen en sünepeler, en uyuşuklar, en çekingenler, korkaklar kalıyor geriye. Böyleleri her alanda iş başlarına geçiyor. Eğitim adına çocuklara, gençlere bugün de çok yazık ediliyor. Yıllar sonra duydum ki Vahit Pit Pazarı'nda bir dükkanda kırık dökük eski eşyalar satarmış. Gittim buldum onu. Küçücük bir dükkanın içinde tabak çanak, eski saatler, demir parçaları, makine parçaları, demir dişliler, paslı zincirler, cıvatalar arasında. Yine öyle kocaman kafalı, yine öyle ciddi. Ama o eski Vahit değildi artık. Yılgın yılgın, küskün küskün bakıyor. Vahit'e yapılan budur. Faris'e yapılan budur. Bunları çok gördüm. Böylece biraz daha kendimi savunmuş oluyorum. Bana da sürekli olarak yapılmış olan budur. Eğitim diye, iyi adam yetiştirmek diye, çocukların, gençlerin önüne boylarınca dikenli çalılar koyuyorlar. Bu dikenli çalılar arasından sıyrıklar, yara bereler içinde geçip, kan içinde kalıp kurtulmak zor, çok zor. Bir şeylerin, önemli bir şeylerin değişmesi gerekli. İyi adam deyince büyükler, yumuşak başlı kabuğuna büzülmüş, neme gerekçileri anlıyorlar. Hep öyle yılgın insan yetiştiriyorlar. Oysa ilerleme, hep baş kaldırmalardan, aşırılıklardan, kabına sığmazlıklardan doğmuştur. Aşk maçı. Nedendi bilmiyorum. Okul tatili olmuştu. Bir hafta, 10 günlük bir tatil. Bizim evin yukarısında, daha tepedeki bir evin delikanlı oğlu boksa çalışırdı. Bahçedeki bir ağaca asılı punching ball yumruklama topunu yumruklayıp duruyordu. Uzaktan onu seyrederdim. O tatilin soğuk bir günü. Tepeye çıktım. Çamlar arasındaki bir düzlükte baktım bir kalabalık. Boksa çalışan o delikanlı daha başkaları ortalarını almışlar, Şirzat'a boks öğretiyorlar. Şirzat'ın ellerinde boks eldiveni var. Uzaktan onlara bakıyordum. Şirzat beni görmüştü. Aramız da açık. Pek öyle konuşmuyoruz eskisi gibi. Bir yerde karşılaşsak birbirimizi görmezden geliyoruz. Büyükler ona öğretiyor. Bu direk, bu kroşe. Sağ kroşe böyle. Yumulacaksın, parat parat. Şirzat bana birden gelsene dedi, boks yapalım. Bu bir meydan okumaydı. Bu meydan okumanın altında açığa vurulmayan bir gizli duygu yatıyordu. Bilmiyorum ki dedim. Büyükler gel gel, o da bilmiyor, yeni öğreniyor dediler. Şirzat'ın niyeti açık, beni bir güzel dövmek istiyor. Gitmesem de olmayacak, korkarak kaçmak yiğitçe dayak yemekten daha kötü. Sokuldum yanlarına, bizi ortaya aldılar. Şirzat'ın yaşı benden büyük, boyu da benden uzun. O koca eldivenleri yapıştırıyor yüzümün ortasına. Bir yumruğuyla gözümden şimşek çaktı. Ağlamıyorum ama ağlamadan beter. Gözlerimden yaşlar geliyorlar. Delikanlılar Şirzat'ı coşturuyorlar. Şimdi sol kroşe, indir. Hah tamam, direk direk, parada geç. Kızıyorum ama niye yarar? Şirzat, ama olmaz böyle dedi, onun eldiveni yok. Sol eldiveni Şirzat'tan çıkarıp benim sol elime geçirdiler. Sözde böylece eşitlik olacak. Oysa daha kötü oldu. Eldivensiz hiç olmazsa arada bir patlatıyordum. O koca ağır eldivenle, hele sol elle daha zor vurmak. Ah bir yapıştırsam, bir yapıştırsam burnunun üstüne. Boyu uzun yoksa horoz gibi sıçrıyorum ama yumruğumu oturtturamıyorum. Nasılsa bir iki yumruk indirebildim. Bir karnına bir suratına. Hemen ayırdılar bizi. Doğrusu iyi dayak yemiştim. Bu maçın nedenini yalnız Şirzat'la ben biliyorduk. Eldivenini çıkardılar. Çam limanına doğru sık çamların arasına yürüdüm. Bizim evin birkaç ev daha yukarısında, bahçesinde bir delikanlının boks alıştırmaları yaptığı o evde, yaşı belirsiz, cimcirik bir kız vardı ki 18 yaşında da denilebilir, 28 yaşında da, 38 yaşında da. Boks yapan o delikanlının ya kardeşi ya yakın akrabasıydı. Aradan 14 uzun yıl geçti. Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidiyordum. Doğu Süsleme Sanatları bölümünde öğrenciyim. O cimcirik kız da orada öğrenci olarak gördüm. Yine öyle yaşı belirsizdi ama bir yaş daha büyümüş gibiydi. 19 yaşında da, 39 yaşında da diyebilirdiniz. Kart. Galip amcadan çok şey öğrenmiş olmamın Darüşşafaka'da cezasını çektim. Öğretmenlerimizden Rıfkı Bey de, Veli Bey de beni çok seviyorlardı. Çünkü sarf nahiv, yani gramer, Türkçe derslerinden çok başarılıydım. Galip amcamdan biraz Arapça da öğrenmiş olduğum için Osmanlıcayı, Osmanlıca kelime yapım ve üretimlerini sınıf arkadaşlarıma göre çok daha iyi biliyordum. Rıfkı Bey örneğin, gitmeli misin, nedir diye sorunca ben kolaylıkla gitmek maslarından vücubi sıgası, müfret, mütekellim, istifkam şekli efendim diyebiliyordum. Derste mütekeddir diye az kullanılan bir kelime geçerse örneğin bunun mütefail babından geldiğini bildiğim için anlamını çabucak buluyordum. Bu başarıma arkadaşlarım şaşıyorlardı. Yine bir gün Rıfkı Bey'in dersinden sonraydı. Çocuklar beni çevirdiler. Şimdi anımsayamadığım bir arkadaşım. Sen bunları nereden biliyorsun? Ne zaman öğrendin? Bunlar üçüncü sınıfta öğretilmedi bize dedi. Ben de övülmek için bilgiçlik taslayıp daha pek çok şeyler bildiğimi onlara göstermeye kalktım. O arkadaş sen kaç yaşındasın diye sordu. 11. Olamaz. Vallahi 11. Sen kartsın, yaşını göstermiyorsun. Bu kart sözü Darüşşafaka'da benim lakabım oldu. O günden sonra arkadaşlarım numaramı, adımı unuttular. Bana kart demeye başladılar. Kart aşağı, kart yukarı. Çok canım sıkılıyor, çok kızıyordum. Kızdığımı anlayınca bu kez iyice alaya başladılar. Kart, kart. Onlara bir türlü kart olmadığımı, gerçekten 11 yaşımda olduğumu, dahası 11 bile değil, 10,5 yaşımda olduğumu anlatamıyordum. Anlatsam da inandıramıyordum. Gerçekten bir eksiğimle alay etseler, örneğin kısa boylu olduğum için bodur ya da cüce deseler kızmayacaktım. Ama kart denilmesi beni çok kızdırıyor, çok işlendiriyordu. Ben kızdıkça onların daha çok alay edip benimle eğleneceklerini biliyordum ama elimde değildi. Nice aldırmaz görünsem yine içerlediğimi anlıyorlardı. O yaşta çocuklar çok zalim oluyorlar. Çok zalim oluyorlar çünkü adam olmanın, büyümenin staj dönemine giriyorlar. Böyle böyle büyüyüp yaşamın, dış dünyanın kıyıcılığına katılacaklar. Sığınacağım tek yer, bütün inancımla bağlı olduğum Allah. Gece yatağıma girince dua ederdim. Allah'ım, arkadaşlarım benimle kart diye alay etmesinler. Ne olur benimle alay ettirme. Arkasından Rabbi Esir, sonra Besmele, sonra da gözlerim kapanıncaya dek Kul Huvallahi okurdum. Allah ne ister de yaptırmaz. Eğer isterse arkadaşlarımı alay ettirmez benimle. Ama Allah da istiyordu arkadaşlarımı benimle kart diye alay etmelerini. Bir lakap takılıp alay edilen çocuklar içinde daha ileriki sınıflarda yozlaşanlarını, salaklaşanlarını, hatta delirip tımarhaneye girenlerini bile gördüm. Bu çocukların delirmelerinin sorumluları o zalim yaşlardaki arkadaşlarıydı. Arkadaşlarımın kart diye alay etmemeleri için derslerde özellikle bilgimi göstermiyor, bildiklerimi bile söylemiyordum. Ama bu da alaydan kurtuluş için bir yol değildi. Şimdi düşünüyorum da arkadaşlarımın bu alaylarının bana yararı olduğunu anlıyorum. Kesinlikle söyleyemem ama mizahçı olmamın belki de baş nedeni bu alaylardı. Çünkü zalim arkadaşlarım alaydan kurtulmanın yollarını aramaya beni zorladılar. Anladım ki savunmak işe yaramıyor, saldırmak gerekli. Yılmamak için daha önce yıldırmak gerekli. Kendinle alay edilmesi istemiyorsan sen daha önce davranıp başkalarıyla alay edeceksin. Ortaokulda, lisede sınıf arkadaşlarıma lakap takan bendim. Savunmanın bir yolu daha var. Başkalarına fırsat vermeden insanın kendi kendisiyle alay etmesi. Bütün mizahçılara bakınız, hiç ayrıcasız hepsi kendi kendileriyle alay etmişlerdir. Bu yüzden kendime lakabı da yine kendim takmıştım ortaokulda. Enver ağabey. Darüşşafaka futbol takımıyla İstanbul Spor futbol takımı bizim okul bahçesindeki sahada maç yapacaklar. Artık ders yılı son bulmak üzeredir. Biz coşkulu seyirciler bekleşiyoruz. İki takımın kaptanları birbirlerine bayrak veriyorlar. Maç başlıyor. Gözüm hep Enver abiydi. Enver abi çok fiyakacıydı. Topu cakalı cakalı sürer, bir çalım, bir çalım. Sanki gol atmaktan çok işin fiyakasında. Enver abiyi bir günde Heybeliada iskelesinde görüyorum. Kumral, yakışıklı, uzun boylu delikanlı. Öyle beğeniyorum ki Enver abiyi. Okulcak Beykoz'a gidiyoruz vapurla. Orada kuzu pilavı, salata, irmik helvası yiyoruz. Darüşşafaka takımı Beykoz takımıyla maç yapıyor. Yaşa Enver abi. Ne çalım, ne çalım, amma kıvırıyor Enver abi. Yine bir yere okulcak gitmiştik. Galiba Çırçır'dı. Orada dik, dimdik bir kayalık var. Çocuklardan biri, çıkabilir misin? Dedi. Çıkarım elbet. Öbür çocuklar büsbütün kızıştırdılar. Çıkamazsın, çıkarım. Başladım o dik, o yüksek kayalığa tırmanmaya. Çıktım, çıktım. Bir yer geldi ki tuttuğum yerden çürük kayalar ufalanıp ufalanıp dökülüyor. Bana olduğum yer iki minare boyu yüksekliğinde geliyor. İki üç kez daha elimi atıp yükselebilsem tepeye çıkıp kurtulacağım. Ama tuttuğum yerden kayalar fındık, ceviz büyüklüğünde parça parça dökülüyor. Ayağımı bastığım yerdeki kayalar kopuyor. Başımı çevirip baktım. Aşağısı bir kuyu sanki. Dipte çocuklar boncuk kadar görünüyor. Büsbütün korku sardı beni. İyice yapıştım olduğum yere bir kertenkele gibi. Kımıldasam kopan kaya parçaları altından akıp gidecek. Düşüp parça parça olacağım. Kımıldamadan duruyorum öylece. Ne yukarı ne aşağı. Yüreğim küt küt çarpıyor. Ne olacak ne yapacağım hiç bilemiyorum. Düşünemiyorum da. Tepeden bir ses duydum. Dur, hiç kımıldama. Sakın kıpırdama. Başımı bile kaldırıp bakamıyorum. Demek gerçekten çok tehlikeli durumdaymışım ki arkadaşlarım telaşlanmışlar, Enver abi de beni kurtarmaya gelmiş. Enver abi tepeden sıyrılarak aşağı iniyor. Ayaklarını bastığı yerden dökülen kaya, taş parçaları başıma düşüyor. Bir yandan da bana sesleniyor. Korkma, sakın kımıldama. Enver abi indi yanıma, tuttu belimden beni, aldı yukarıya. Yıllar geçti. Hep kafamda o yakışıklı, fiyakacı, beni seven, kurtaran Enver abi var. 1958'de yeni gazetede fıkra yazıyorum. O zaman en büyük kara borsa Kağıt'ta oluyor. Kağıt kara borsasından milyonlar kazananlar var. İzmit Kağıt Fabrikası'nın çıkardığı kağıt piyasanın gereksinimine yetmiyor. Bir gün Dost Dergisi'nde İzmit Kağıt Fabrikası'nın bir ilanını gördüm. Tuvalet kağıdından kaba kağıda dek çıkardığı her türlü kağıdın fabrika ilanını koymuş dergiye. İnsanlarla alay eder gibi bir şey. Ortalıkta kağıt yok, kağıt kara borsasından herkes inliyor. Fabrika bir dergiye reklam için kağıt ilanı vermiş. Yeni Gazete'deki bir fıkramda bunu ele aldım. Sanat Dergisi'ne ilan vererek onu destlemek çok iyi, çok olumlu ama bunu bulunmayan bir matahı ilan ederek insanı alay eder gibi değil de başka bir biçimde yapmalı diye yazdım. Dostum Salim Şengil'in yayınladığı Dost Dergisi'ne elbet yardım gerekirdi ama uygun bir yardım biçimi bulunmalıydı. Sonradan derginin adını yanlış yazdığımı anladım. Seka'nın ilanının çıktığı Dost değil, yine dostum Salim Şengil'in çıkardığı Seçilmiş Hikayeler dergisiydi. 26 Temmuz 1958 tarihli Yeni Gazete'den yayınlanan fıkramı buraya aktarıyorum. Kağıt Fabrikası'nın reklamı. 10 kuruşluk bir mal satmak için on binlerce liralık reklam yapıldığını görünce insan korkuyor. Nasıl korkulmaz? İnsan yediği kazığın azametine, bu nazik insan bedeninin böyle korkunç bir kazıklanmaya nasıl olup da dayanabildiğine şaşıyor. Bir malın sürümü için yapılan reklamın parasını alıcının ödemesi kadar büyük bir haksızlık düşünemiyorum. Biz mal mı alıyoruz, reklam mı? Bu satıcılar reklama verdikleri parayı kendi kazançlarından ödemek zorunda olsalardı bu kadar büyük reklam yaparlar mıydı? Malı reklamında övdüğü gibi çıkmayan birine bunu söylediğim zaman ''Ne bakıyorsun, reklam o?'' demişti. İnsan kızını evlendirmek için görücülere çıkarınca ''Benim kızımın 10 parmağında 10 hüner vardır. Ev işi bilir, el işi bilir. Dikiş bilir, nakış bilir.'' diye över. Kızı bir baş göz ettikten sonra ne olursa olsun. Hele bu 20. yüzyılda reklam işine de kadın parmağı girince artık kanmamak, kazıklanmamak elde değil. Vinç ilanından tunç ilanına, nane ruhu ilanından tuz ruhu ilanına, lastik ilanından plastik ilanına dek bütün ilanlara yerli yersiz, uygunlu uygunsuz bir çıplak kadın resmi giriyor. Diyelim bir civata ilanı. Bikini mayolu, hatta bila bikini bir çıplak kadın resmi, altında da şöyle bir yazı. Onu bütün erkekler seviyor. Çünkü günde 3 defa yalnız markalı civataları kullanır. Markaya dikkat. Çıplak, güzel kadınla civata arasında bir ilinti aramayacaksınız. Reklamcının amacı çıplak kadına bakayım derken insanı tongaya düşürüp reklamı okutmaktır. Reklamlarda doğruluk da aramayacaksınız. Reklam biraz da partililerin seçim tutuklarına benzer. İlk dedikleri sonradan çıkmazsa reklam deyip geçmeli. Onun için nutukları da, reklamları da köz dinleyip yine sen kendi bildiğini okuyacaksın. İyi ki çıplak kadını demokrasi reklamlarında kullanmıyoruz. Yoksa partiler sokaklarda çıplak kadını afişler asarlar, resmin altına şöyle şeyler yazarlardı. Bu dilberin teni neden parlak, yüzü neden yumuşak? Çünkü bizim partiye oy verdi. Vatandaş her zaman derinin yumuşak olmasını istiyorsan sen de oyunu bizim partiye ver. Kağıt Fabrikası'nın bir sanat dergisinde çıkan ilanı bana bunları düşündürdü. Ankara'da çıkan Seçilmiş Hikayeler dergisinin son sayısında Türkiye Selloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi Umum Müdürlüğü'nün tam bir sayfalık ilanı var. Bizim bildiğimiz reklam bir malın satışı sürümü için yapılır. Kağıt fabrikamız neyin reklamını yapıyor? Elinde satmak istediği çok mu kağıt var? Millet kağıt diye Allah Allah derken, Babali'nin kağıt, kağıt diye feryadı arşa yükselirken bir de reklam insana dost, düşman çatlatmak için ilanmış gibi geliyor. Elinde kağıt yokken, olanı yetişmezken İzmit Kağıt Fabrikası ille de reklam yapmak istiyorsa o zaman hiç olmazsa reklamlarına çıplak kadın resmi koymayı unutmasın. Kısmeti açılsın diye kadının göbeğine hocaların dua yazdığı gibi bu çıplak kadın resminin göbek yerine de şunları yazmalıdır. Bu dilber dilekçe yazmak için kağıt bulamadığından dilekçesini kendi göbeğine yazmıştır. Siz de onun gibi yapın. O zaman Sanayi Bakanlığı gazeteye istediği kadar kağıt veriyor, dilediğinin de kağıdını kesiyor. Yeni Gazete'nin sahibi Halil Lütfi IV. Telaşa düşmüş. ''Aman sen ne yazmışsın?'' dedi. ''Gazetenin kağıdını keserler. Sen o yazını düzeltecek başka bir yazı yaz.'' ''Yazmam.'' dedim. ''Yaz.'' dedi. Çok üsteledi. ''Ben de yazdım. falan yazıma kızıp gazetemizin kağıdını kesebilirlermiş. O yazının sorumu gazete sahibinin değil benimdir gibilerden bir yazı. Bu kez Halil Lütfi Bey çıkmadan önce fıkrayı okuyup aman bu öbüründen de beter vazgeçtim yazma dedi. SEKA'nın yani İzmit Kağıt Fabrikası'nın genel müdürü olan Enver Ata Rıfat benim bildiğim Enver abiymiş. Ben bunu bilmiyordum. Öğrenince o yazıyı yazdığım için üzüldüm de. 1959'da Bakan Samet Ağaoğlu'na giderek kitaplarım için 8 ton kağıt çıkarmıştım. Ağaoğlu çok iyi davranmış, hemen işimi yapmıştı. İzmit fabrikasına kağıdı almak için gittiğimde Enver abiyi bir göreyim dedim. Yeni gazetedeki o yazımı çoktan unutmuştum. Benim gözümde Enver Ata Fırat, beni o dik kayadan kurtaran, kucağına alıp hoplatan, hala o yakışıklı, fiyakacı, çalımcı Enver abi. Kendi kendime giderim yanına diyorum, tanıtırım kendimi. Acaba hatırlar mı? Hani beni dik kayadan kurtarmıştın Enver abi derim. Hey gidi günler derim. Sen amma da fiyakacıydın ha derim. Sonra duyduk ki Almanya'ya gidip mühendis olmuşsun derim. Burada genel müdür olduğunu hiç bilmiyordum. Yeni öğrendim derim. Belki de hatırlar beni kim bilir. Okulun en küçük çocuğu. Ben şimdi Nusret değilim. Aziz Nesin oldum. Adımı da değiştirdim derim. Enver Ata Fırat'ı göreceğim. Memur kimsiniz diye sordu. Kartımı verdim. Kartım gitti içeri. Bir adama gönderdiler. O başka adama gönderdi. Ondan ona. Girdim odasına. En tatlı gülümseyişimle aklımca ona Enver abi diye söze başlayacağım. Karşımda iki dirseği masaya dayalı bir Enver Ata Rıfat ki Allah Allah kelimeler ağzında donup kaldı. Ne diyeceğimi şaşırdım.